Kardeşler, esenlik sizin üzerinize olsun, Rabbin esenliği. Bugün birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlıyorsanız iki hafta mıydı hocam? Üç hafta önce birlikte ilk paradoksumuza bakmıştık. Kutsal kitapta İsa Mesih'in çok net öğretileri var. Fakat dünya da bize bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Ve ikisi bir araya geldiğinde bir çatışma oluyor. Size ilk boğazımda güçten bahsetmiştik. Dünyanın gözünde güç nasıl algılanıyor ve hatta hatırlıyorsanız Twitter'dan da bir alıntı paylaşmıştım sizlerle. Türk bir arkadaşımızın paylaştığı bir paylaşımdı ve onda İsa Mesih çarmıhta ve onun paylaştığı paylaşım bir nevi o durumla dalga geçerek işte bu nedenle Türkler Hristiyan olmaz çünkü bak efendileri bile çarmıha gerilmiş, ayağında giyecek bir ayakkabısı yok, bu şekilde ölmüş. Bizler Türkler olarak böyle birini nasıl kendimize efendi, kendimize Rab olarak kabul edebiliriz diyen bir kişinin paylaşımıyla açmıştım. Ve aslında bunu yapmamın sebebi kiliseye bazen bu tür fikirlerde yavaş yavaş girebiliyor. Özellikle ilk 300 yıl Hristiyanlığın ilk 300 yılından sonra Hristiyanlık da eline biraz güç aldığında yaptığını kitaplardan, tarihten okuyabilirsiniz. Bizler de elimize dünyasal güç geçtiğinde bir anda böyle Tanrı'nın gücünü kenara itip ya bu hasta çok da güzelmiş, işimiz daha hızlı oluyor. Ben karar veriyorum ne zaman ne olacak, kim yaşayacak, kim yaşamayacak. İşte güzel bir güç gibi geliyor bize fakat onun da acısını hala çekiyoruz kiliseler olarak. Bu gibi öğretiler kilisemize sızıyor. Dünyasal anlamda güç. Kilisemiz, diyelim ki Türkiye'de kilise çok büyüdü. Milyonlarca insan olduk. O zaman hala bugünkü alçak gönüllülüğümüzü koruyabilir miyiz? Hala kilise olarak halkımıza aynı istekle, aynı Rabbe güvenerek hizmet edebilir miyiz? Eğer bu fikirler sızarsa bence edemeyiz. Ve bunu kilise tarihi de tekrar ve tekrar kanıtlıyor. Ne zaman Hristiyanların eline dünyasal güç geçiyor, o zaman dişe diş kana kan demeye başlıyoruz. Bu nedenle bence bu öğretiler çok önemli. İsa Mesih'in öğretilerinde çok net görüyoruz. Güç nedir? Dünyasal anlamda bize verilen güç mü, yoksa Tanrı'nın bize verdiği güç mü? Paulus'un ayetinden bahsetmiştim. Paylaştığı ayette, o sözünde zayıflığımız bizim gücümüzdür diyordu Paulus. Zayıflığımla övüneceğim. Çünkü Tanrı'nın gücü işte o zaman ortaya çıkacak. Elimdeki maddi veya fiziksel güç değil, zayıflığım. Yani öyle bir şey olması gerekiyor ki Tanrı senin hayatında bir şey yaptığında herkes desin. Bu Tanrı'nın işi. Eğer özgürün işini, ya özgür de yapabilirdi bunu diyorsak, orada ne yapmış oluyorum bazen? Ya ben aslında güzel yani eğitim aldım. Ben bu kadar çabaladım, ben bu kadar ettim diyebiliriz. Fakat zayıflığımız... Ya Rab, ben bu alanda zayıfım, ben bunu kardeşlerimle paylaşacağım. Sen bir şey yap ki herkes bilsin. Bu benden kaynaklanmıyor. Bu sadece ve sadece Rabbin işi olabilir. Aynı şekilde bugün güç ve onunla çok yakın olan ama aynı olmayan liderlik. Bugün liderliğe bakacağız birlikte. Rabbin sözünde lider olmak ne demektir? Önder olmak ne demektir? Ve bugün 21. yüzyılda Rabbin önünde lider ve önder olmak nasıl bir şeydir ve Türkiye'de nasıl olur? Gelin dua edelim. Ya Rab, senin önündeyiz. Sözlerin ya Rab gerçekten bal gibi tatlı. Lütfen onu devamlı arzulayalım. Senin sözlerin yüreğimize işlesin. Sadece yüreğimize işlemesin. Bedenimizde de görünsün ya Rab. Etrafımızdaki insanlar senin sözünü yaşamımızda görsün. Diri, yaşayan kutsal kitaplar olalım çevremizdeki insanlar için. Öyle ki tövbe ettiğimizde, öyle ki sana benzediğimizde herkes bilsin ki bu Rabbin işidir. Ya Rab sen bizi yönlendir. Eğer ki benim sözlerim varsa kardeşlerim unutsun. Senin sözlerini bu hafta boyunca, ömürleri boyunca dilerim ki hatırlasınlar. İsa Mesih'in diri ve yüce ismiyle. Amin. Markos 10, 42 ve 45'te şöyle diyor İsa Mesih. İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Bilirsiniz ki ulusların önderleri sayılanlar onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda bilinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçoklar için fidye olarak vermeye geldi. İsa Mesih kendine örnek gösteriyordu ki ben babayla aynı özü taşıyan ben geldim, kendimi alçalttım. Aynı şekilde siz de kendinizi alçaltın. Aynı şekilde siz de halkı, etrafınızdaki insanlara hizmet edin ve bilinize hizmet edin. Ve elbette bunu ne zaman söylüyor? Yavaş yavaş İsa Mesih'in havalileri arasında çekişme başlıyor elbette. Yeruşalim'e doğru gidiyorlar. İsa Yeruşalim'e gidiyor. Büyük bir olay olacak farkındalar. İsa Mesih 3 kere kendisinin öleceğini ve dirileceğini söylüyor. Fakat onu kenara atıyorlar. Yeruşalim'e gideceğiz. Tapınağa gidiyoruz. Krallığı gelecek İsa Mesih. Elbette biliyorsunuz o ünlü hikaye. Yuhanna, Yakup. Ya Rab, birimiz sağında, birimiz solunda oturabilir miyiz? Yani senin krallığın geldi, sen tamam kral olacaksın, ortadasın. Biz birimiz sağında, birimiz solunda, biz de böyle önder olmak istiyoruz. Kilisende. Görünmek istiyoruz. Bak bu kadar emek sarf ettik. Hatta Petrus diyor ya bir yerde, biz senin için ailelerimizden vazgeçtik. Biz senin için neler yapmadık? İsa Mesih ve elbette onları azarlıyor orada. Tamam, bu dünyanın öğretisi. Hemen durduruyor. Bir mola verelim. Bu dünyanın öğretisi. Benim egemenliğimde böyle olmayacak. Ve siz benim egemenliğimde önder olmak istiyor musunuz? Tamam, çok güzel. Herkesin kulu olun. Herkesin hizmetkarı olun. Fakat bazen Türkiye'deki kiliselerde bunu duyuyorum. Pastörler arasında kilise önderliği anlamında bazen şey diyebiliyoruz. Bu Orta Doğu'da biz böyle liderlik yapıyoruz. Yani biraz bizim liderlerimiz hafif bir karizmatik, güzel konuşan, kendini güzel savunan insanlar olacak. Böyle hoşumuza gidiyor. Hatta 20 bilmem kaç yıldır başımızdaki politik lider de aynı şekilde. Böyle liderleri seviyoruz biz aslında. Bakmayın biz böyle düşüncelere baksak da günün sonunda güzel görünecek kişinin hoş biri olmasını isteriz. Bunda bence direkt bakacak olursak kötü bir şey yok aslında. Dünyasal anlamda böyle bir değerimiz var bizim. Bazen pastörler şey diyebilir. Ya Türkiye'de böyle. Sanki bazen soru sorulduğunda. Ya kardeşim doğru mu yapıyorsun? Yok kardeşim biz Türkiye'de böyle. Sanki İsa Mesih'in sözü Amerika'ya yazılmıştı. Sanki Orta Doğu'da yaşayan Orta Doğulara değil de sanki bu İsa Mesih'in bu öğretisi Amerika'da, Avrupa'da yaşayan insanlara yazılmıştı 21. yüzyılda. Hayır. Orta Doğu'da aynı bizim bugünkü kafamızdan o kadar da uzak olmayan insanlara yazılmıştı. Çekişme var. Önder olmak istiyorum. Rabbin egemenliğinde bile kendi bir önderlik iddia ediyorum. İsa Mesih onlara böyle cevap veriyor. Elbette ilk vaazımızda ne yaptık? Eski antlaşmaya baktık örnek için. Bir de yeni antlaşmaya baktık. Aynı şekilde bugün de aynısını yapacağız. Liderlik anlamında yine eski anlaşmaya döneceğiz. Çünkü Rabbin sözü eğer doğruysa ve kalıcıysa her yerde görülmeli. Eski anlaşmada da yeni anlaşmada olmalı bir arada. Bu nedenle bakalım Rabbin karakterini, Rabbin seçtiği liderler nasıl liderler? Birçok lider var. Ben iki tanesini seçtim bugünkü vaazım için. Musa bir tanesi. Liderimiz Musa. Musa'nın hikayesini Müslümansanız belki bir kısmını biliyorsunuzdur. Tevrat'tan zaten çoğu geldiği için Tevrat'ta daha da uzun ve detaylı anlatılır. Oraya baktığımızda Musa hakkında aslında çok da güzel bir başlangıç yok. Ailesinin imanı var. Elbette annesinin, ailesinin imanını görüyoruz. Fakat aslında bir firari bir katil Musa. Birini öldürüyor, başka birini savunayım derken başka birini öldürüyor, bir Mısırlıyı öldürüyor ve kaçıyor. Peşine düşeceklerini biliyor. O kaçıyor, kaçtıktan sonra çoban oluyor. Birçok olayı yaşadıktan sonra bir gün dağın başında Tanrı ona kendini gösteriyor. Çalı var, çalı ateş almış fakat yanmıyor, yok olmuyor. Bir anda Musa her şeyin farkında oluyor, Tanrı diyor ki çarıklarını çıkar, kutsal topraktasın. Önüne çağırıyor, onunla konuşmaya başlıyor. Diyor ki ben senin halkının feryatlarını duydum. Yahudileri, o İsrailoğullarını ben tekrar geri çağıracağım Mısır'dan. Ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Musa'nın, yani önünde çalı var, yanıyor ama yok olmuyor. Musa'nın tepkisi, ya bana inanmazlarsa? Ya beni kabul etmezlerse? Ya ben koskoca Firavun'a mı göndereceğim? Düşünsenize yani Tanrı, her şeye gücü yeter, egemen Tanrı önünde konuşuyor. Onun derdi, yap Firavun. Ya bana şunu yaparsa, ya bana bunu yaparsa. Tanrı bu sefer ona birçok mucize gösteriyor orada. Daha anlıyor onun derdini. Birçok mucize gösteriyor. 1, 2, 3 mucizeler gösteriyor. Musa ikna oluyor. Tam devam edecek. Ama ben konuşmayı bilmiyorum. Konuşmada çok iyi değilim. Sanki görüyorsunuz aslında biz de burada böyleyiz. Tanrı'nın birçok çağrısı vardır. İsa Mesih'in gelişinden bahsediyoruz. Kendini feda edişinden bahsediyoruz. Sonra hiç yapamıyorum. Şunu yapamıyorum. Bunu yap. Ya hani buna inanıyordun? Hani Tanrı her şeye egemen Rab dünyaya gelmişti. Senin için kendini feda etmişti. Yani buna bakarak kendimize dönüyoruz. Bugün de yapıyoruz. O zaman Musa da yapıyor. Tanrı ona biraz kızıyor aslında. Çünkü hala anlamıyor olayın. Hala Musa sanki kendisinin bir şey yapacağını sanıyor. Musa'ya diyor ki ben seni kullanacağım. Sen sadece araç olacaksın. Sen sadece bir nevi teslim olman gerekiyor. Benim isteklerim var, benim yapacağım mükemmel şeyler var ve ben sadece seni kullanmak istiyorum. Benim gücüm senin aracılığınla görünecek. Tek yapması gereken evet deyip yani yürümesi ve diyor ki Tanrı ben her şeyi yapacağım. Ben İsrailoğullarına da kanıtlayacağım senin seçildiğini. Ondan sonra dönüp Firavun'a da kanıtlayacağım. Ve sen her şeyin yani benim elimle geldiğini sen göreceksin. Sana göstermek istiyorum. Mükemmel bir şey. Fakat ya konuşamazsam? Ya ben o kadar da iyi anlatamıyorum kendimi. Sinirlenip tamam diyor. Harun bak geliyor. Harun'u yanına vereceğim. O sana eşlik edecek. Tamam. Ve ileriki zamanlarda görüyoruz ki Musa aslında bir nebze anlamış oluyor. Musa şöyle diyor. Bulabilirsem elbette. Şöyle bir ayet var Mısır'dan çıkış 33'te. Rab Musa ile iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu. Sonra Musa orduğa döndü ama genç yardımcısı ne oldu? Yeşil çadırdan çıkmazdı. Musa Rab'e şöyle dedi. Bana bu halka öncülük et diyorsun. Ama kimi benimle göndereceğimi söylemedin. Bana seni adınla tanıyorum. Senden hoşnudum demişti. Böyle anıyor Musa Tanrı ile olan ilişkisini. O bağı yaşamının sonuna doğru geldiğimizde. İkinci bir liderimiz var eski antlaşmada. Musa bir, vaazı daha net anlatabilmem için Musa'yı örnek aldım. Bir de elbette, tam zamanlama, güzel. Davut örneğimiz var. O güçlü, kudretli kral Davut. Fakat Tanrı onu ne zaman seçti? Tanrı, vay ya gerçekten bu adam çok güzel konuşuyor. Ben bunu kullanayım mı? Ya çok da cesurmuş. Ben bunu seçtim. Ya çok da güzel enstrüman da çalıyor. Rab ben bunu seçtim. Miydi? Rab onu ne zaman seçti? 1. Samuel'de görüyoruz. Samuel peygamber gönderiliyor. İlk başta Saul reddediliyor. Çünkü diyor ki Tanrı yüreğine yakın birini seçti diyor. Sen Tanrı'nın yüreğini tanımıyorsun, kabul etmiyorsun. Sen kendi işini yapmak istiyorsun. Tamam. Artık kral değilsin. Krallığı devam edecek yıllarca. Davut onun krallığını kabul edecek yıllarca. Fakat Tanrı'nın gözünde sen kral değilsin artık. Krallığın son bulduğu başka bir mesele gelecek. Tanrı'nın yüreğine yakın. Kral seçerken böyle biri tanımlanıyor. Tanrı'nın yüreğine yakın. Tanrı'nın yüreğini tanıyan biri. Ve bir aileye gönderiliyor Samuel. Bir köyün, bir en küçük oymağının öyle azal azal girip bir aileye gönderiliyor. Ve o ailede Davut var. Fakat Davut'un büyük kardeşleri var. En küçüğü Davut. Samuel geliyor. En uzun boylusu, en büyüğüne bak. Büyük ihtimal Tanrı bunu seçmiştir. Yok diyor ben onu seçmedim. İkinci onu seçmişler herhalde. Üç sayılar azalıyor. Bak sonuna geliyor çocuk yok ortalıkta. Tanrı'nın seçtiği ortalıkta yok. Beni niye gönderdin buraya? Diyor ki başka bir çocuğunuz var mı? Evet diyor var bir tane. En küçüğü diyor. Çoban olarak gönderdik. Onu çağırdım. Ve o elbette Davut. Davut'u çağırıyorlar. İşte diyor bu. Ben bunu seçtim. Ve orada Samuel'e bir ders veriyor. Diyor ki ben diyor dışarıya bakmam, dış görünüşe bakmam. Uzun boyluymuş, güçlüymüş, kuvvetliymiş, güzel konuşurmuş, konuşmazmış, yetenekliymiş, değilmiş. O onunla ben ilgilenmem. Çünkü yetenekli, güzel konuşan her tarafta var. Tanrı'nın halkından olsun olmasın. Her tarafta yetenekli insan var. Onunla ilgilenmiyor Tanrı. Tanrı'nın ilgilendiği yüreği. Herkes diyor dış görünüşe bakar. Fakat Tanrı yüreğe bakar. Hemen elbette soru geliyor. Ben nereye bakıyorum yani? Bir lider seçmek istemiyorum. Yüreğini mi düşünüyorum birinin? Yoksa aslında güzel yani beni iyi temsil eder. Aslında liderimiz olsa şöyle olur. Şöyle böyle olur mu? Tanrı yüreğe bakar. Ve elbette yeni anlaşmadayız. Yeni anlaşmada birçok örneğimiz var. Yaklaşık 12 tane. Direkt elçilere baktığımızda aslında bunu çok güzel görüyoruz. Ve elbette Pavlus da ama elçilere baktığımızda İsa Mesih bir devrim yapacak. Dünyayı tabiri caizse alt üst edecek. Kötü olanı yenecek. Yanına topladığı insanlar, balıkçılar, vergi görevlisi. Vergi görevlisi şöyle anlayalım. Herkesin, hiç kimsenin sevmediği ve Roma ile işbirlik yapan, yani dış güçlerle işbirliği yapan biri. Öyle birilerini seçiyor etrafına. Zayıf, sözleri geçmeyen. Yani konuştuklarında hiç kimse şey demiyor. Aa bu çok varlıklı, çok iyi bir aileden geliyor. Dinleyelim sözünü. Bu adam çok güzel, dini çok hakim ya da felsefeye çok hakim. Ya kullandığı kelimeler tam da bizim hoşumuza giden. Yok. Balıkçılar, günahkar insanlar. Onları etrafına topluyor ve bir devrim başlatıyor bir anlamda. Ve elbette bunun için hemen bir ayet daha okumak istiyorum. Elçinin işlerinde. Çok güzel bir tanımlama var. Elçinin işlerinde kutsal ruh geldikten sonra ve elbette orada bir havari değişimi var. 12. havari veriliyor. 1. bölümde. 2. bölümde kutsal ruh geliyor. Dillerle konuşmaya halkı yani binlerce insan var diğer dil gruplarından ve herkes kendi dilinde Rabbin sözünü duyuyor. Ve onlar şöyle diyor, bakın bu konuşanların hepsi cellileri değil mi diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Yani orada cellileri bizde o etkisi yok artık. Ama şöyle düşünün, bilmiyorum kendi düşüncenizde Türkiye'deki en eğitimsiz bölge neresi bilmiyorum ama o bölgeden insanlar bir nevi. Rab onları seçiyor. Rab onları kendi elinde kullanmak istiyor. Ve Elçi İşleri 4'te de görüyoruz bunu. Kurul üyeleri İsa Mesih'i çarmıha gönderen, o çarmıha gelinmesi gereken kurul önderleri Petrus'la Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. Bence bu son kısım çok önemli. İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. İyi bir konuşmacı olduğunda eğer bilmiyorsam mesela şey desem ya bu çok varlıklı bir aileden geliyor. Şöyle güzel bir üniversiteye gitti. Ben o kişiden beklerim iyi konuşmasını. Yani bir hep şeyler dedir ya Koç Üniversitesi'nden mezun oldu ya da ODTÜ'den mezun oldu. Beklersin bir şey. Ne dersin? Çünkü halk arasında böyle bilinir. Fakat görüyoruz ki bu dini liderler bile tek fark ettikleri ya bu adamlar eğitimsiz ama yetkin konuşuyor. Eğitimsiz ama rahat mucizeler yapıyor onlar aracılığıyla. Ve tek dedikleri İsa'yla birlikte bulunduklarını fark ettiler. İşte bizler lider seçerken kiliseler olarak bakmamız gereken elbette dış görünüş değil ve elbette ne kadar eğitim aldıkları, şöyle mi yapmışlar, böyle yapmışlar. Onlar ya hangi aileden geliyor, bize ne tür dışsal katkıları olur değil. Bakmamız gereken İsa ile birlikte yürüyorlar mı yoksa yürümüyorlar mı? Karakterleri İsa'nın karakterine yakın mı değil mi? Tanrı'nın yüreğini yansıtıyorlar mı yansıtmıyorlar mı? Bakmamız gereken tam da bu. Ve havariler için bunu görüyoruz. Ve elbette çok önemli bir konu daha var bu bölümde. İlk şehit olan kişi kim? Yeni anlaşmada İsa Mesih'in ölümünden sonra ilk şehit olan kişi kim? Biliyor musunuz? Biliyorsunuz, biliyorum. İstefanos. İstefanos kimdi? Elçilikteki birkaç bölüm öncesinde bakıyoruz. İbranice bilmeyen Yahudilerin bazı eksikleri var. İbranice konuşan Yahudiler kendi aradakileri, kendilerini destekliyorlar. Kendi dullarına, yetimlerine bakıyorlar. Fakat İbranice bilmeyenleri biraz dışlıyorlar. Petrus diyor ki ya bizim sofraya bakmamız doğru değildir. Yani biz Rabbin sözünü öğretmek için çağrıldık. Birileri bu insanlara baksın. İlk seçtikleri kişi İstefanos. Yani Petrus, Paulus bunların hepsi değil. Bir İstefanos ne yapıyor? Herkes ihtiyacını aldı mı? Diyakon diyoruz biz bugün bu kişilere. Yani kilisede herkesin ihtiyacı karşılanıyor mu, karşılanmıyor mu? Yani. Rab o kişiyi kullanıyor ve İsa Mesih'in o ünlü çarmıhta baba onları affet ne yaptıklarını bilmiyorlar dediği sözü tekrar eden kişi de İstefanos. Aynı şekilde düşmanlarını karşılayabiliyor. Bence çok büyük bir örnek. Lider diye beklediğimiz kişilerden bir tanesi tek yaptığı ya herkes ihtiyacını aldı mı? Bazen lider dediğimizde şey olabiliyor ama ya ben miyim lider? Tamam. Pastör Ramazan var, Pastör Özgür var, Pastör Metin var. Şimdi geçtiğimiz hafta anons edildiği gibi ben belki pastör değilim ama yönetim kurulunda olma ihtimali, hizmet edenler var, çocuk gruplarına bakanlar var. Fakat kutsal kitapta liderlik böyle bir şey mi? Kutsal kitapta liderlikten bahsederken böyle bir şeyden bahsetmiyor. Tek bir başımız var, başımızda tek bir çobanımız var, o da İsa Mesih'in kendisi. Altındaki herkes eşit. Eğer herkes eşitse, farklı görevlerimiz var ama herkes eşitse, hepimizin çok önemli rolleri var. Bir bedenin parçasıyız, hepimiz. Bence bu çok, yani bunu 100 kere söylesem yine yetmez. Çok önemli rolünüz var eğer kilisedeyseniz ve Rabbin talebesiyseniz, kilisesinin üyesiyseniz. Çok önemli bir rolünüz var sizin. Bir liderliğiniz var. Bu liderliğin farkında mısınız? Ben açıkçası olduğumuzu düşünmüyorum kilise olarak. Ve bu sadece bizim kilise için geçerli değil. Kilise derken dünyadaki kilise. Hep böyle bir önümüzde bizi temsil edecek, bizim yapamadığımız yapacak böyle birilerini öne atalım. Onlar lider olsun, biz de takip edelim. Fakat bence kilisesinde öyle değil. Her alanda liderlere ihtiyacımız var. Çocuk alanında tam liderimiz olsun. Öğrenci yetiştiren, talebe yetiştiren liderlerimiz olsun. Fakat kiliseye üye olan herkes, kilisesinin bir parçası olan, bedenin üyesi olan herkes lider olmaya çağrılmıştır. Yani bir çağrı vardır. Bence bunu en net gördüğümüz yerlerden bir tanesi Kolosseliler 3. bölüm. Size verilen bu zaten bunun arka kısmında yazıyor diye biliyorum. Çok önemli. Diğer iki ayete o kadar değinmedim. Ya ortadaki 1. Petrus'a değinmeyeceğim bugün ama. Kolosseliler 3:12-17'yi sizler için okuyacağım. Yani lider olmak için bir çağrı gerekiyor. Çağrı neymiş bakalım. Kolosseliler 3:12-17'de şöyle diyor. Öyleyse Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçak gönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin. Mezmurlar, ilahiler, nameler yükseltin. Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Tanrı'ya şükrederek yapın. Belki liderlik deyince hemen böyle herkes şey bekledi. Yani ben ne yapacağım kilisede? Fakat liderlik derken şunu hatırlatabilirim. İsa Mesih Rabbin sözü nasıl yayılacak dedi. Nasıl insanlar bizleri tanıyacak İsa Mesih'in talebeleri olarak? Nasıl insanlar müjdeyi bir anlamda görecek gözleriyle? Ne dedi İsa Mesih? Birbirinizi Sev. Burada sevgili seçilmişler olarak yürekten yani bir çağrı var. Seçildiniz diyor. Neye seçildik? Hadi bana bir görev ver. Pastörlük. Biz hemen onları düşünüyoruz. Fakat bizim seçilmişimiz, bizim çağrımız budur. Çağrı mı istiyorsun? Kilisede var mı affetmekte zorlandığın bir kardeşin? Affetmesen bile belki yüreğinde hafif bir kırgınlığın olan. Çağrım bu. Çünkü liderliği hep böyle bir görev olarak düşündüğümüz için yüreğe kadar indirmiyoruz. Lider olmak istiyorsan sana bir beden vermiş Tanrı, bir akıl vermiş, bir dediğim gibi bir yürek vermiş. Rabbin egemenliği bu bedene geldi mi? Liderlik demek budur. Ya, buraya hiçbir şey yok, değişim yok burada. Ben 20 yıl önceki özgürsem hala. Ama dışarıya ya bak burada doğru yapmıyorsunuz, şurada yanlış yapıyorsun kardeşim, şurada yanlış yapıyorsun kardeşim diyemem. İlk başta göklerin egemenliği bu bedene gelmeli. O zaman size sorum. Rabbin verdiği bedene iyi egemenlik yapıyor musunuz? İyi bir egemen misiniz? Rabbin verdiği zamana size bir hayat verdi. Ona iyi liderlik yapıyor musunuz? Her günü, her anı doyasıya Rab'de yaşıyor musunuz? Ne diyor burada? Bütün zenginliğiyle. İsa Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle. Alın size liderlik. İlla dışarıdan verilen bir rol, bir görev değildir liderlik. Bir profesörüm vardı üniversitede. Kendisi hiçbir anlamda tek bir dersi vardı öğrettiği. Hiç, yani yüksek bir rolü yoktu üniversitede. Tek bir ders için girerdi. Fakat o kişinin yanında bulunmak için hevesle can atardık. Çünkü dedi ya yani İsa Mesih'le yürüyen biriydi. İsa Mesih'le yürüdüğü için ve Rabbin sözünü çok hakim olduğu için yanında bulunmak isterdik. Çünkü yanında bulununca bile sanki böyle sanki bir şey alacakmışız gibi hissederdik. Ve gerçekten de bir şeyler alıyorduk her bulunduğumuzda. O zaman lider olmak istiyorsan illa dışarıdan insanların verdiği bir görev değil, Tanrı'nın sana verdiği göreve bakman gerekiyor. Tanrı seni neye çağırıyor? Tanrı sana nasıl bir görev verdi? Bulunduğun ortamda Rabbin esenliği senin aracılığına yayılıyor mu? Yoksa daha da mı kaotik bir ortam yaratıyorsun? Rabbin merhameti, aldığın merhameti diğer insanlarla paylaşıyor musun? Yoksa tamam ben kurtuldum, bu hayatı istediğim gibi yaşayayım mı? Anlatabiliyor muyum? Yani liderlik dışarıdan verilen o sonradan dışsal bir şeydir. Ve hatta İsa Mesih çok net bir şekilde uyarır. Der ki, insanların önünde çıkan insanlar, çok övgü alan insanlar, eğer Tanrı'ya vermiyorlarsa bu övgü, der ki onlar alacaklarını aldılar zaten bu dünyada. Ona yani tehlikeli bir görevdir öne çıkmak. Fakat hepimiz lider olarak çağrıldık. Bulunduğunuz iş ortamında da lider olarak çağrıldınız. Pasif olarak bekleyebilirsiniz. Sana bir şey olur, ya sen bana böyle şey mi yaparsın diyebilirsiniz. Ama bu liderlik değildir. Tanrı'nın sana verdiği liderliği küçümsüyorsun demektir bu. Tanrı hepimize liderlik verdi. Ailenizde, zamanınızda, arkadaşlarınızla, iş ortamında, kilisesinde özellikle hepinizin görevi var. Görevimizin farkında mıyız? Lütfen burada küçük bir uyarı, kendim için söylüyorum bunu, yanlış anlamayın. Rabbin size verdiği görevi, liderliği hor görmeyin, küçümsemeyin. Çünkü herkesin görevi önemlidir. Dediğim gibi önder olan Rabbin sözünü paylaşıyor. Başka kendi sözünü paylaşmıyor. Rabbin verdiği ruhla paylaşıyor. Kendi şeyi değil, yeteneği değil bu. Son olarak ilerliyoruz kardeşler, bitirmek üzereyim. Efesler 2.10'da şöyle diyor. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Tanrı sana baktığında ne görüyor diye düşünebilirsiniz. Ya ben sınıfta zorlanıyorum. Şunu çok iyi yapamıyorum. Kutsal kitabı o kadar iyi bilmiyorum. Ya da dışsal olarak birçok Tanrı beni neden kullanmaz derseniz belki dışsal olarak birçok neden sayabilirsiniz. Fakat Tanrı sana baktığında ne görüyor? Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Tanrı'nın senin için, hep Yeremya'dan bahsederiz de bu ayet de çok güzel. Tanrı'nın senin için iyi işleri var. Yapmanı istediğin. Seni pasif bir yandan destekçi olarak görmüyor Tanrı. Tanrı İsa Mesih senin pasif bir şekilde izleyip alkış tutman için kendini feda etmedi. Feda etmesinin sebebi sizleri kazanıp sizi özgür kılmaktı. Özgür kılarak neyi amaçladı? Özgür bir insan gibi yaşayın. Yani Tanrı'yı yansıtmada özgür olun. Tanrı'nın işlerini bütün dünyaya gösterin. Bazen ağzınızla ama kesinlikle yaşamımızla. Her zaman göstermemiz için özgür kılındık biz. İyi işler verildi bizim için. Tanrı'nın planı kötü değil. Tanrı'nın çok iyi planları var bizim için. Fakat biz bu planları arzuluyor muyuz? İstiyor muyuz? Yoksa pasif bir şekilde bekliyor muyuz? Acaba bana ne olacak yarın? Acaba ya şöyle olursa ben böyle yapacağım. Bana böyle derlerse ben böyle kişiye bir şey yapacağım. Çünkü ben yapıyorum. Ben kendim bildiğim için böyle söylüyorum. Sizle alakası yok burada dediklerimin. Çünkü bazen düşünüyorum. Bu kişi bana böyle derse ben göstereceğim ona. Ben de böyle cevap vereceğim. Dediğim oluyor. Ha. Mesih sana böyle mi davranıyor? Mesih sana özgür şöyle bir günah işlesin ben de göstereceğim mi diyor? Yoksa ben oraya gelmeden Mesih kutsal ruhuyla beni durdurmak, yönlendirmek mi istiyor? Eğer o bana sevgisiyle yaklaşıyorsa Mesih diyor ki aynısını yap. Fazla bir şey beklemiyor senden ve benden. Bizim almadığımız bir şeyi ya da bize vermediği bir şeyi vermemizi beklemiyor. Bence çok yanlış olurdu öyle bir şey olsa. Fakat sana verdiğimi diyor sen de ver. Ben sana özgürce verdim. Ben sen çok iyi olduğun için, mükemmel olduğun için vermedim bu sevgiyi, merhameti. Aynı şekilde sen de diğer insanlardan şey bekleme. Ha bana böyle davransınlar. Ben de onlara o zaman iyi davranırım. İsa Mesih öyle mi yaptı? İsa Mesih'ten ne gördüysek aynısını yap. İsa Mesih fazla bir şey beklemiyor sizden ve benden. Tek beklediği ben de gördüğünüzü. Paulus da kendisi de tekrar diyor ki ben de gördüğünüzü yapın. Çünkü Paulus öyle bir yaşam yaşıyordu. Öyle bir yaşam yaşıyordu ki diyordu ki beni örnek alın. Ve gerçekten de örnek bir liderdi. Neden? Bir zamanlar Hristiyanları kovalayan, onlara acı çektiren bir kişi kendini alçalttı. Öyle bir alçalttı ki kendine artık inancı uğruna acı çektiren değil, Orta Doğu'da olduğu gibi inancı uğruna acı çeken bir insana dönüştü Paulus Efendi. Dileriz biz de Tarsuslu Paulus gibi inancımız uğruna kendi egomuzu, kendi isteklerimizi bir kenara koyarak Tanrı'nın isteği acaba nedir? Tanrı aslında kimi affetmemi istiyor? Tanrı kime sevgisini göstermemi istiyor? Bunu sormalıyız. Çünkü ben geceleri düşünürken diyorum kendime, acaba keşke Tanrı bana şurada iyiliğini gösterse. Tanrı bana şu anlamda iyiliğini gösterse. Aynı şekilde diyor ki tamam onlar güzel şeyler. Aynısını sen de yap. Bir kanal ol. 1. Korintlerden okuyacağım. Kapatacağım arkadaşlar. Çok az kaldı. 1. Korintler 1, 26 ve 31. Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Tanrı'nın önünde hiç kimse övünemesin. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Bunun için yazılmış olduğu gibi övünen Rab ile övünsün. Bunu okuyunca bazen şey olabiliyor ya. Diyor ya yani birçoğu insanca göre bilge değildik, güçlü değildik, soylu değildik. Burada şey değil yani. Eğer Mesih'in talebesiysen güçlü olamazsın, soylu olamazsın. O anlamda değil. Fakat eğer ben dünya gözüyle ya ben aslında şu kadar iyiyim, bu kadar güçlüyüm ve hatta Ferisiler gibi ya ben aslında iyiyim, benim doktora ihtiyacım yok diyorsak bu o kişiler için geçerli. Ya ben yeteri kadar biliyorum zaten. Üstüne bir de İsa Mesih ekleyeyim, olsun bitsin. Ya da aslında Dünyasal da hiçbir zorluğum yok benim. Ama ben İsa Mesih'i seviyorum yanından böyle. Fazla zarar vermesin malıma mülküme. Zengin o genç adam gibi. Kutsal kitapta gördüğümüz. Çok güzel örneklerimiz var etrafta. Fakat burada anlatmak istediği Yakup 4:6 olması gerekiyor. Notlarımda bir yerde var. Bulamayacağım elbette. Yakup 4'te anlattığı gibi kendinizi alçaltırsanız, hak iddia etmezseniz Rab sizi yüceltecek. Paradoks. Neden bilmiyorum. Yani eğer diyor benim önüme gelip kendinizi, işlerinizi savunursanız o zaman farklı. Övünen Rab ile övünsün. Fakat siz alçaltırsanız ben sizi yücelteceğim. Bırakın o tarafı ben yapayım. Ama dünyasal güçlere, dünyasal eylemlere güvenmeyin. Dünyasal kazançlarına güvenmeyin. Orayı bana bırakın diyor Rab. Dileriz öyle olur. Ya Rab seni...